Ayrım 6.
Kendini selamlayan köylüleri de selamlamayanları da kırbaçlatırmış o bey. Her iki durumu da büyük küstahlık saydığından cezalandırmak istermiş. Bu arada daha büyük taşkınlıklarımı da hatırlıyorum. Polislere övgü diye bir şiir ve baş kesme makinesinin ululuğu diye bir yazı yazmaya başlamıştım. İnsanseverliği meslek edinmiş kimselerin toplandığı kahvelere düzenli bir biçimde her gün uğramaya zorluyordum kendimi. Geçmişteki iyiliklerim orada da iyi karşılanmamı sağlıyordu doğal olarak. Laf arasında farkında değilmişim gibi ağzımdan büyük bir söz kaçırıveriyordum. Tanrı'ya şükür diyordum ya da sadece Tanrım diyordum. Bizim meyhane tanrısızları ne kadar da ödlek din kardeşidirler bilirsiniz. Söylediğim korkunç sözün ardından bir süre şaşkına dönüyorlardı. Dilleri tutuluyor, birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Sonra bir gürültüdür kopuyordu. Kimi kendini kahveden dışarı atıyor, kimi hiçbir şey dinlemeksizin öfkeyle horoz gibi ötmeye başlıyordu. Hepsi de üzerine kutsal su serpilmiş şeytan gibi kıvranmaya başlıyordu. Çocukça buluyorsunuzdur bunu. Oysa bu şakaların belki de daha ciddi bir nedeni vardı. Oyunu bozmak istiyordum. Evet, her şeyden çok da aklıma geldikçe beni kudurtan o iyi ünümü yıkmak. Sizin gibi biri diyorlardı bana. Kibarca yüzüm sararıyordu. Bana değer vermelerini, beğenmelerini istemiyordum artık. Bıkmıştım. Çünkü herkes katılmıyordu o görüşe. Nasıl herkes katılabilirdi ki? En başta ben katılmıyordum. Öyleyse en iyisi her şeyi, yargıyı da, beğeniyi de gülünçlük örtüsüyle örtmekti. Ne yapıp yapıp beni boğan o duygudan kendimi kurtarmam gerekiyordu. İçinde saklanan şeyi herkesin gözü önüne serebilmek için ortalıkta dolaştırdığım o güzel kalıbı, o taş bebeği parçalamak istiyordum. Staj gören genç avukatların önünde yapmak zorunda olduğum bir konuşmayı hatırlıyorum. Dernek başkanının benim için söylediği inanılmaz övgülere öylesine canım sıkılmıştı ki kendimi daha fazla tutamadım. Benden umulan ve ısmarlama da olsa ayaküstü, yerine getirmekte güçlük çekmediğim ateş ve heyecanla işe başlamıştım. Ama birden en iyi savunma yolu diye her şeyi birbirine karıştırmayı öğütlemeye başladım. Günümüzdeki işkencecilerin yaptığı gibi hırsızı da namusluyu da aynı zamanda yargılayıp birincinin suçunu ikinciye yükletmek değildi bahsetmek istediğim karışıklık. Tam tersine söz konusu olan şey namuslu kişilerin, hatta bu arada avukatların suçlarını ortaya çıkarıp değerlendirerek hırsızı savunmaktı. Bu noktada görüşlerimi çok açık bir şekilde ortaya döktüm. Kıskançlık yüzünden katil olmuş, acınacak durumda kalmış bir vatandaşın savunmasını üzerime aldım diyelim. Düşünün sayın yargıçlar derdim. İnsanın tabiatındaki iyiliğin karşı cinsin kötülüğüyle sınanmasına öfkelenmesi bağışlanmaz bir şey midir? Tersine, ömrü boyunca en ufak bir iyilik yapmaksızın, aldatılma acısını çekmeksizin, parmaklığın bu yanında bulunmak, benim oturduğum sıraya oturmak daha ağır bir suç değil mi? Özgürüm, ceza veremiyorsunuz bana ama ben kimim, neyim biliyor musunuz? Pırıl pırıl bir vatandaş, gururla parlayan bir güneş, şehvetten kuduran, azgın bir teke, öfkeli firavun, tembeller şahı, kimseyi öldürmedim mi? Şüphesiz ama şimdilik, haklı haksız, pek çok yaratığın ölmesine neden olmadım mı? Belki de bu işe gene başlamaya hazırım. Oysa bu, bir daha yapmayacak bakın, o işi nasıl becerdiğine hala şaşıyor. Bu sözler genç meslektaşlarımı biraz şaşırttı. Çok geçmeden gülmeyi daha uygun buldular. Sonuca vardığımda içleri büsbütün rahat etmişti. İnsanın kişiliğinden, olması gereken haklarından bahsetmiş parlak sözler söylemiştim. Alışkanlıklarım o gün ağır basmıştı. Bu sevimli taşkınlıkları yenilemekle kamuoyunu bir parça yanıltmayı başarabildim sadece. Büsbütün silahsız bırakmadım onu. Hele kendi silahımı bir türlü elimden atamadım. Dinleyicilerimin çoğunda gördüğüm şaşkınlık sizinkine epey benzeyen, hayır itiraz etmeyin, belli belirsiz tedirginlik beni bir parçacık olsun yatıştırmıyordu. Görüyorsunuz ya, temize çıkmak için kendini suçlamak yetmiyor. Yoksa şimdi tertemiz bir kuzuya dönmüştüm ben. Kendini belli bir biçimde suçlamak gerekiyor. Bunu bulup uygulayana dek çok zaman geçti. Ancak kendimi büsbütün bıraktıktan sonra bulabildim onu. O zamana dek de o gülüş çevremde dalgalandı durdu. Düzensiz çabalarım, onun iyi niyetli, neredeyse okşayıcı diyebileceğim ama beni rahatsız eden yanını ortadan kaldıramadı. Deniz yükseliyor sanırım. Yemimizin kalkması yaklaştı. Gün sona eriyor. Bakın, güvercinler yükseklerde toplanıyor. Birbirlerine sokulup hemen hemen kanat çırpmadan duruyorlar. Işık da azalıyor. Bu oldukça kasvetli saatin tadına varabilmek için susalım isterseniz. Susmayalım mı? Sizi ilgilendirmiyor muyum? Çok açık yüreklisiniz. Aslında korkarım sizi gerçekten ilgilendirecek duruma geldim şimdi. Cezalı yargıçlar üzerine açıklamalara girişmeden önce size vur patlasın, çal oynasın yaşamaktan ve rahatsızlık yuvasından bahsetmek istiyorum. Yanılıyorsunuz azizim. Gemi iyi yol alıyor. Ama Zayderzi ölü bir denizdir ya da onun gibi bir şey. Siste kaybolmuş balık kıyılarıyla nerede başlayıp nerede bittiği bilinmez. Kerteriz alamadan gittiğimizden hızımızı kestiremiyoruz. İlerliyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Deniz yolculuğu değil, rüya bu. Yunan takım adalarında bunun tam tersini hissetmiştim. Ufuk çemserinde durmadan yeni adalar beliriyordu. Adaların ağaçsız sırtları göğün sınırını çiziyor, kayalık kıyıları ise denizden kesinlikle ayrılıyordu. Hiçbir karışıklığa yer yoktu. Keskin bir ışık altında her şey bir işaret gibiydi. Ve bir adadan ötekine durmadan, üstelik pek de ahiste giden gemimizde, gece gündüz alçacık, sepserin dalgaların sırtında, köpüklü, kahkahalı bir koşuda, ha babam sıçrıyormuşum gibi geliyordu bana. O zamandan beri Yunanistan içimde bir yere, belliğimin bir köşesine doğru durmadan uzaklaşıp gitmekte. Onunla birlikte ben de kıyılardan uzaklaşıp enginlere açılıyor, pek içli, pek duygulu oluveriyorum. Durdurun beni dostum, rica ederim. Söz açılmışken sorayım. Yunanistan'ı bilir misiniz? Bilmez misiniz? Daha iyi, ne yapardık biz orada sorarım size. Orada temiz yürekli olmak gerekir. Bilir misiniz? Dostlar sokakta ikişer ikişer el ele tutuşup öyle gezerler orada. Evet, kadınlar evde otururlar. Bakarsınız olgun, saygıdeğer, bıyıklı bıyıklı erkekler, parmakları dostlarınınkilere kenetlenmiş, ciddi ciddi kaldırımlara aşınıyorlar. Doğuda da öyledir değil mi? Bir takım yerlerde. Olsun, ama söyleyin bana, Paris sokaklarında benimle el ele gezer miydiniz? Elbette şaka ediyorum. Bizim kalıbımıza yakışmaz değil mi? Pislikten kasılır dururuz biz. Yunan adalarına çıkmadan önce uzun uzun yıkanmamız gerekir. Temizdir oranın havası. Denizi de, sevinci de dupdurudur. Bizlerse... Oturalım şu koltuklara. Bu ne sis böyle? Rahatsızlık yuvasına gelip kalmıştım sanırım. Evet, ne olduğunu anlatacağım size onun. Debelenip durduktan, o pek küstah tavırlarımı harcayıp tükettikten sonra çabalarımın bir işe yaramaması cesaretimi kırmıştı. Adamların yanından kaçmaya karar verdim. Hayır hayır, ıssız ada aramadım. Öylesi kalmadı ki artık. Sadece kadınlara sığındım. Bilirsiniz, hiçbir zaafı gerçekten kınamaz onlar. Daha çok bizi küçük düşürmeye ya da güçsüz bırakmaya çalışırlar. İşte onun için kadın savaşçının değil, suçlunun ödülüdür. Limandır, barınaktır ona. Çoğunlukla bir kadının koynunda yakalanır suçlular. Yeryüzü cennetinden elimizde kalan tek şey de o değil mi? Ben de bozulan gemimi limanına çektim. Ama söylev vermiyordum artık. Biraz oyun oynuyordum. Alışkanlıkla ama eski buluşlarım kalmamıştı. Gene iri bir laf etmiş olmamak için açıklamaya çekiniyorum ya. O devirde iyiden iyiye bir sevgiye ihtiyaç duyduğumu sanıyorum. Edepsizlik değil mi? Her ne olursa olsun, belirsiz bir acı, bir çeşit eksiklik duyuyordum. Bu yüzden büsbütün başıboş kaldım ve yarı zorlanarak, yarı meraktan bir takım bağlantılar kurma imkanını buldum. Sevme ve sevilme ihtiyacını duyduğum için kendime aşık sandım. Başka bir deyimle aptallık ettim. Kendimi ikide bir de görmüş geçirmiş bir adam olarak o güne dek hep kaçındığım bir soruyu sorarken yakalıyordum. Beni seviyor musun diye soruşum kulağıma geliyordu. Bilirsiniz bu durumda ya sen diye cevap vermek adettir. Evet diye karşılık versem kendimi asıl duygularımın ötesinde bir bağlantının içinde bulacaktım. Hayır demeye cesaret edebilsem sevilmeme tehlikesiyle karşılaşacak, bu yüzden üzüntü çekecektim. Bana huzur vereceğini umduğum duygu o zaman ne kadar tehdit karşısında kalırsa ben de onu eşimden o kadar çok istiyordum. Böylece gitgide daha açık belirtilmiş sözler vermeye yöneliyor, gönlümden gitgide daha geniş bir duygu istemek zorunda kalıyordum. Bir ara pek sevimli bir şaşkına düzme bir tutkuyla tutuluvermiştim. Kızcağız bütün aşk edebiyatını öylesine yutmuştu ki sevgiden sınıfsız bir toplum müjdeleyen bir aydın kadar güven ve inançla bahsedebiliyordu. Siz de bilirsiniz o inancı, pek sürükleyicidir. Ben de aşktan bahsetmeye kalkıştım. Sonunda kendimi bile inandırdım bu işe. Daha doğrusu kızcağız metresim olana dek. O zaman anladım ki aşktan bahsetmeyi öğreten gönül edebiyatı nasıl sevişileceğini öğretmiyor. Bir papağanı sevmiş, bir yılanla yatmak zorunda kalmıştım. Kitapların vaat ettiği ve benim hayatta hiçbir zaman karşılaşmamış olduğum aşkı bunun üzerine başka yerde aradım. Ama alışık olmadığım için güçlük çekiyordum. 30 yıldan beri yalnız kendimi sevmiştim. Bu alışkanlıktan kurtulmayı nasıl umabilirdim? Kurtulamadım ve zayıf iradeli bir aşık olarak kaldım. Söz üstüne söz veriyordum. Bir zamanlar nasıl birkaç ilişkiyi birden sürdürdüysem, o sıralarda da birkaç aşka birden tutuluyordum. Ne güzel ilgisiz kaldığım devirdekinden çok daha fazla felaket getirmeye başlamıştım sevdiklerimin başına. Size söyledim mi? Umutsuzluğa kapılan papağanım yemeden içmeden kesilip kendini öldürmeye kalkışmıştı. Neyse vaktinde yetiştim. Okuduğu haftalık dergide anlatılan şakaklarına kır düşmüş mühendisle adam Bali gezisini bitirip döndükten sonra karşılaşıncaya dek kızcağızın elinden tutmak zorunda kaldım. Her neyse kendimden geçecek, söylendiği gibi aşkın ebediliğiyle günahlarımdan arınacak, bağışlanacak yerde yeni günahlar kazanıyor, büsbütün yoldan çıkıyordum. Aşktan öylesine tiksinti duymaya başladım ki La Vie en Rose ya da Yseult'ün aşk yüzünden ölümünü yıllarca dişlerimi gıcırdatmadan dinleyemez oldum. Bunun üzerine belli bir biçimde kadınlardan uzak kalmayı, günaha girmeden yaşamayı denedim. Sadece dostlukları bana yeterdi, artardı bile. Ama bu da oyundan vazgeçmek demekti. İşin içine arzu karışmayınca kadınlar umulmadık derecede canımı sıkıyorlardı. Besbelli ben de onların canını sıkıyordum. Oyun yoktu, tiyatro yoktu artık. Gerçeği bulmuştum şüphesiz. Ama gerçek sıkıntıdan patlatır insanı azizim. Sevgiden de günahsız yaşamadan da umudumu kesince baktım ki sevginin pekala yerini tutabilecek kahkahaları susturacak, sessizliği sağlayacak ve bütün bunların üstünde insanı ölümsüzleştirecek bir tek şey kalıyor. Vur patlasın, çal oynasın yaşamak. Kendini kaybetmeksizin bir dereceye kadar sarhoş olup gecenin geç saatinde iki kızın ortasında içindeki bütün isteklerini boşalttıktan sonra yatarken umut bir işkence olmaktan çıkıyor artık. Biliyor musunuz? Zihin bütün zamanlara hükmediyor. Yaşamak acısı bir daha geri gelmemek üzere geçip gidiyor. Bir bakıma ölümsüz olmayı istemekten hiçbir zaman vazgeçmeksizin hep vur patlasın çal oynasın yaşamıştım. Asıl tabiatım değil miydi bu? Sonra size bahsettiğim, kendime karşı duyduğum o büyük sevginin bir belirtisi de bu değil miydi? Evet, ölümsüz olabilme isteğiyle kahroluyordum. Kendimi çok seviyordum. Onun için de sevdiğim o değerli varlığın yok olmamasını istiyordum. İnsan ayıkken, hele kendisini az tanıyorsa, pis bir maymuna ölümsüzlük bağışlanması için ortada geçerli sebep göremiyor, onun için de bu ölümsüzlüğün yerini tutabilecek bir şeyler arayıp bulmak zorunda kalıyor. Sonsuzluğa dek yaşamak istediğim için orospularla yatıyor, her gece sabaha dek içki içiyordum. Sabahleyin ölümlü olmanın acılığını buluyordum ağzımda pek tabii ama saatlerce mutlu olmuş, göklerde uçmuştum. Bilmem açıklamaya cesaret edebilecek miyim? Bazı geceler pis bir meyhanede durmadan kılık değiştirerek dans eden ve gösterdiği yakınlıkla beni onurlandıran bir kızla buluşmaya giderdim. Andıkça şimdi bile içimde bir sıcaklık duyuyorum. Hatta bir akşam o kız uğruna çalım satan sakallı bir herifle dövüşmüştüm bile. O zevk yuvasının kırmızı ışığında toz toprak arasında her gece bir dişçi kalfası gibi yalan söyleyerek, boyuna içki içerek tezgahın önünde dolaşır dururdum. Şafağı bekler sonunda sultanımın her zaman dağınık duran yatağına düşerdim. Kızcağız kurulu makina gibi sevişir sonra hemen uyurdu. Gün ışığı yavaşça gelir, bu felaketi aydınlatırdı ve ben kımıldamadan durur, o şanlı sabah vakti yüceldiğimi hissederdim. Ne yalan söyleyeyim, Bana en iyi ferahlık veren şeyler içki ve kadınlar olmuştur. Bu sırrı size açıklıyorum azizim. Kullanmaktan çekinmeyin sakın. Vur patlasın, çal oynasın yaşamanın gerçekten kurtarıcı olduğunu göreceksiniz o zaman. Çünkü hiçbir zorunluluk yaratmaz. Onda insanın eline geçen tek şey kendisidir. Bu yüzden de kendini çok seven kimselerin en beğendiği uğraş odur. Geçmişi, geleceği olmayan vahşi bir orman gibidir. Ne bir söz ister, ne de önden bir şart koşar. Yapıldığı yerler dünyadan kopmuş, ayrılmıştır. Oralara girerken umut gibi korkuyu da bir yana bırakırsınız. Kimse konuşmak zorunda değildir. Aradığınız şeyi bir tek söz söylemeden, hatta çok kere para bile harcamadan elde edebilirsiniz. Ah ne olur, bırakın da o zamanlar bana yardımı dokunan, tanımadığım, unuttuğum kadınlara saygı gösterisinde bulunayım. Bugün bile onlardan bende kalan anıya, saygıya benzer bir şeyler karışıyor. Ölçü, durak bilmeden o kurtarıcıya sarılmıştım ben de. Hatta o, günah denen şeyin bol bol işlendiği bir otelde, kaşarlanmış bir orospuyla, en iyi tabakadan bir aile kızıyla, aynı zamanda bir arada yaşadığım bile görüldü. Birine kavalye rolü oynuyor, ötekine ise bir takım gerçekleri tanıtıyordum. Ne yazık ki orospu pek burjuva tabiatlıydı. Bir süre sonra çağdaş düşüncelere açık bir din dergisinde anılarını yazmaya razı oldu. Öte yandan genç kız da dizginden boşanmış içgüdülerini doyurmak ve dikkate değer yeteneklerini körletmemek için kendine bir koca buldu. Sık sık iftiraya uğrayan bir erkek topluluğu o devirde beni arasına almaya layık bulduğu için gurur duymuyor değilim. İçiyorum bunu. Bilirsiniz, pek zeki kimseler bile arkadaşlarından bir şişe fazla içki içebilmeyi övünülecek bir şey sanırlar. Ben de o mutlu eğlenceyle huzura kavuşabilir, kurtulabilirdim belki. Ama bu sefer de kendi içimde bir engel çıktı karşıma. Karaciğerim hapı yutmuştu. Üzerime de öyle bir yorgunluk çökmüştü ki hala atamadım onu. Ölümsüzlük numarası yapıyoruz ama birkaç hafta geçtikten sonra dişimizi sıkıp sabaha çıkabilecek miyiz? Onu bile bilemiyoruz. Gece eğlencelerinden vazgeçtikten sonra bütün o deneylerden elde ettiğim tek kar hayatın artık bana daha az acı vermesiydi. Vücudumu kemiren yorgunluk aynı zamanda bendeki pek çok sivri noktayı da törpülemişti. Her aşırılık canımızın bir parçasını alıp götürüyor, böylece acımızı da bir parça azaltıyor. Vur patlasın, çal oynasın yaşamak sanıldığı gibi delice bir azgınlık değildir. Upuzun bir uykudur o. Dikkat etmişsinizdir. Kıskançlık yüzünden gerçekten acı çeken erkekler kendilerini aldattığından şüphelendikleri kadınlarla yatmaya can atarlar. Elbette değerli hazinelerinin ellerinin altında olduğunu kendilerine bir kere daha kanıtlamak isterler. Dedikleri gibi bir kere daha sahip olmak isterler ona. Ama aynı zamanda o işin hemen ardından da daha az kıskançlık duyarlar. Vücut kıskançlığı hayal gücünün marifetlerinden biridir. Aynı zamanda insanın kendi kendisi hakkında verdiği bir yargıdır da. Aynı durumlardayken aklımızdan geçenleri kıskandığımız kimselerin de düşündüğünü sanırız. Neyse ki zevke fazla düşkünlük hayal gücü kadar yargı gücünü de tüketir. Erkeklik uykuya yattı mı çekilen acı da onunla birlikte uykuya yatar. O uyudukça öteki de uyur. Aynı nedenlerden ötürü delikanlılar fizik ötesi kaygılarını ilk yattıkları kadınla birlikte unuturlar. Vur patlasın, çal oynasın yaşamanın resmi kılığa girmesi sayılabilecek pek çok evlenmede atılganlığı, buluş gücünü gömmek için yapılan can sıkıcı törendir. Evet sevgili dostum, burjuva evliliği ülkemizi miskinler ülkesine çevirdi. Yakında da ölümün eşiğine getirecek. İleri mi gidiyorum? Hayır, ipin ucunu kaçırdım. Aylarca çılgın gibi eğlenmekle elime ne geçtiğini söylemek istiyordum yalnız. Bir çeşit sis ortasında yaşıyordum. O sesin içinde arkamdaki gülüşme öylesine hafifliyordu ki çok geçmeden işitmez oluyordum onu. Eskiden beri içimde pek geniş bir yer tutan ilgisizlik artık en küçük bir direnç bile göremediğinden gitgide daha çok yeri kurutuyordu. Heyecanlanmıyordum artık. Keyfimde değişiklik oluyordu. Daha doğrusu keyif diye bir şey kalmamıştı bende. Veremli ciğerler kurudukça iyileşirler ama mutlu sahiplerini de böylece her gün biraz daha fazla zehirlerler. Ben de öyleydim. İyileşmem yavaş yavaş huzur içinde ölmem demekti. Her ne kadar gelişigüzel konuşmalarım yüzünden şöhretim epey zedelenmiş, hayatımdaki düzensizlik yüzünden işimin düzeni bozulmuşsa da mesleğim hala geçindiriyordu beni. İlgi çekici bir noktayı belirteyim. Gece hayatımdaki aşırılıklardan çok konuşmalarımın kışkırtıcılığından yakınıyorlardı. Savunmalarımda ara sıra sadece laf olsun diye Tanrı'dan bahsedişim müşterilerimi ürkütüyordu. Tanrı'nın yasalarının püf noktalarını pek iyi bilen usta bir avukat kadar onların çıkarlarını koruyamayacağından korkuyorlardı şüphesiz. Oradan öteye bilgimin yetmediği yerde Tanrı'ya başvurduğumu düşünmelerine bir adım kalıyordu. İşte müşterilerim o adımı atıyor ve günden güne azalıyorlardı. Gene de ara sıra duruşmaya girip savunma yaptığım oluyordu. Hatta bazen söylediklerime inanmadığımı unutup iyi bir savunma yapıyordum. Kendi sesim beni sürüklüyordu. Onun arkasına takılıp gidiyordum. Eskisi gibi yükseklerde uçamıyordum ama biraz havalanıyor, yeri sıyırırcasına ilerliyordum. İşimin dışında pek az kimseyle görüşüyor, can çekişen bir iki eski ilişkiyi güçlükle sürdürmeye çalışıyordum. Öyle akşamlar oluyordu ki işin içine en ufak bir istek karışmadan iki dost gibi oturup çene çalıyorduk. Yalnız bir fark vardı, can sıkıntısına katlanıyor, karşımdakinin ne söylediğini dinlemiyordum bile. Biraz toplamıştım, hastalığı atlattığımı sanıyordum. Yaşlanmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Oysa bir gün bir kadın arkadaşımı geziye çağırmış ama bunu iyileşmemi kutlamak için yaptığımı ona söylememiştim. Büyük bir gemide gidiyorduk. En üst güvertedeydim tabii. Birden ufukta demir rengindeki okyanusun üstünde kara bir nokta gördüm. Hemen gözlerimi çevirdim. Yüreğim küt küt atmaya başladı. Kendimi bakmaya zorladığımda kara nokta gözden kaybolmuştu. Bağırmak, aptal gibi yardım istemek üzereyken onu gene gördüm. Gemilerin arkalarında bıraktıkları çöp yığınlarından biriydi. Öyleyken bakmaya dayanamamış, hemen boğulmakta olan biri sanmıştım. Bunun üzerine doğruluğu uzun zamandan beri bilinen bir düşünceye boyun eğercesine başkaldırmadan karşı koymaksızın anladım ki yıllarca önce arkamda sen üzerinde çınlayan o çığlık ırmağın akışıyla Manş Denizi'nin sularına karışmış, okyanusun uçsuz bucaksız genişliğinde durmadan yeryüzünü dolaşmış, karşılaşacağımız o güne dek beni etkilemişti. Denizlerde, ırmaklarda, vaftiz edildiğim acı suyun bulunduğu her yerde beni bekleyecekti. Anlamıştım artık. Şimdi de söyleyin su üstünde değil miyiz? Sınırları toprağınkine karışmış, dümdüz bir teviye, bitmek, tükenmek bilmeyen bir su üstünde değil miyiz gene? Amsterdam'a varabileceğimize nasıl inanabiliriz? Bu kocaman, kutsal su teknesinden hiçbir zaman çıkamayacağız. Dinleyin. Görünmeyen martıların çığlıklarını işitiyor musunuz? Bize sesleniyorlarsa niye çağırıyorlar bizi dersiniz? İyileşmediğimi, her zaman sıkışık durumda olduğumu, kendimi buna alıştırmam, bir çare bulmam gerektiğini kesinlikle anladığım gün Atlantik denizinde bağıranlar da gene bu martılardı.